Ayrım 27, Yörünge, Tess Gerritsen, sayfa 391. Kiralık arabada oturmuş, denizden gelip camlara yapışan nemin arkasından dışarı bakıyorlardı. Rana Pipiens diye düşünecek, kuzey leopar kurbağası. Kimera'nın genomunda yer alan üç türden biri. Demek ki buradan geliyormuş dedi Gordon'a, bu laboratuvardanmış. Gordon başını salladı. Usam Reid burayı bir hafta önce keşfetmiş dedi Jack. Kimera'nın Sea Science'dan geldiğini nasıl öğrendiler acaba? Onları bizimle bilgi alışverişine zorlamanın bir yolu olmalı. Konu ulusal güvenlikse olmaz öyle şey.
İyi ama NASA düşmanları değil ki.
Belki de onlar öyle görüyorlardır. Belki de asıl tehdidin NASA'nın içinden geldiğine inanıyorlardır dedi Gordon.
Jack dönüp ona baktı. Bizden biri mi yani?
Savunma Bakanlığı'nın bizi devre dışı bırakmasının iki nedeninden biri de bu.
Peki ya diğeri?
Çünkü hepsi orospu çocuğu.
Jack bir kahkaha atıp koltuğa yaslandı. Bir süre ikisi de bir şey demedi. Günün yorgunluğu üzerlerine çökmüştü ve önlerinde hala Houston'a kadar uzun bir yol vardı.
Bana havanda su dövüyormuşuz gibi geliyor dedi Jack elini gözlerine bastırarak. Kiminle ya da neyle savaştığımızı bile bilmiyorum. Ama bir yandan savaşmayı bırakmak da istemiyorum.
Öyle bir kadını ben de yalnız bırakmazdım dedi Gordon.
İsmini söylememişti ama Jack Emma'dan söz ettiğini anlamıştı.
Johnson'daki ilk gününü dün gibi hatırlıyorum dedi Gordon.
Pus kaplamış camların loş ışığında Gordon'un gösterişsiz yüzü gri gölgelere bürünmüştü. Gözleri ileriye bakıyor kıpırdamadan oturuyordu.
İlk astronot sınıflarına ben girmiştim. İçeriye göz gezdirirken önde ve ortada bir yerde görmüştüm onu. Cesurdu. Ne birilerinin dalga geçmesinden, ne aşağılanmaktan, ne de başka bir şeyden korkuyordu.
Bir an susup kafasını salladı.
Onu yukarı göndermek hoşuma gitmiyordu. Ne zaman bir mürettebat görevine seçilse ismini o listeden silmemek için kendimi zor tutuyordum. Ama yeterince iyi olmadığından değil, hem de hiç değil. Ben sadece yaşanabilecek terslikleri düşünüyor, onun fırlatma kulesine çıkışını seyretmekten hoşlanmıyordum.
Aniden sustu. Bu Jack'in ondan bir seferde duyduğu en uzun konuşma olmuştu. Fakat söylediği hiçbir şey onu şaşırtmamıştı. Gordon'u dinlerken onun Emma'yı ne kadar sevdiğini düşünmüştü. Hangi erkek sevmez ki onu diye geçirdi içinden. Ona Gordon Obi bile kayıtsız kalamıyor. Anahtarı kontağa takıp silecekleri çalıştırarak camın üstünde birikmiş nemi temizledi. Saat 5 olmuştu. Artık Houston'a karanlıkta uçmak zorunda kalacaklardı. Jack arabayı park alanından çıkarıp burnunu çıkışa yöneltti. Otoparkın ortasına gelmişlerdi ki Gordon, ''Buna ne böyle?'' dedi. Siyah bir sedanın sislerin içinden çıkmış, son sürat üzerlerine geldiğini gören Jack aniden frene asıldı. Hemen ardından ikinci bir araba otoparka patinaj yaparak girip, tamponu diğeriyle burun buruna gelecek şekilde durdu. Arabalardan dört adam indi. Kapısı bir hışımla açılırken Jack dona kalmış halde olanları izliyordu.
''Beyler'' dedi bir ses, ''Lütfen arabadan inin, ikiniz de.''
Neden?
Derhal iniyorsunuz o arabadan.
Nedense itiraz hakkımız yokmuş gibi hissettim diye mırıldandı Gordon. Arabadan iner inmez hızla üstlerini aradılar, cüzdanlarını aldılar.
Sizinle konuşmak istiyor. Arka koltuğa geçin dedi adam siyah arabalardan birini göstererek.
Jack onları süzmekte olan dört adama çabucak bir göz attı. Adamlar her halleriyle boşuna direnmeyin der gibiydi. Gordon'la ikisi siyah arabaya kadar yürüyüp arka koltuğa bindiler. Önde bir adam oturuyordu. Tek gördükleri ensesi ve omuzlarıydı. Gümüş rengi gür saçlarını arkaya yatırmıştı ve üstünde gri renkli bir takım elbise vardı. Bir ara onun oturduğu tarafın camı açıldı. Yeni el koyulan cüzdanlar içeri uzatıldı. Adam cüzdanları aldıktan sonra meraklı gözler içeriği görmesin diye koyu renk filmle kaplanmış cam yine kapandı. Sonraki birkaç dakika cüzdanların karıştırılmasıyla geçti. Hemen ardından adam nihayet dönüp arka koltuktaki misafirlerine baktı. Tuhaf bir şekilde hiçbir şeyi yansıtmayan simsiyah gözleri ışığı yutan birer kara delik gibiydi.
''Houston'dan buraya epey yol gelmişsiniz beyler'' dedi.
Adam cüzdanları Jack'in kucağına fırlattıktan sonra
''El Paso'da yanlış sapağa dönmüşüz demek ki'' dedi Jack. ''NASA'nın burada ne işi var?''
yukarı gönderdiğiniz hücre kültürünün içinde gerçekte ne olduğunu öğrenmeye geldik.
Yusam Reed'den de geldiler, her şeyi alıp gittiler. Doktor Koenig'in araştırma dosyalarını, bilgisayarlarını, her şeyi. Sorunuz varsa onlara sormanızı tavsiye ederim.
Yusam Reed'ciler bizimle konuşmuyor.
O sizin probleminiz, benim değil.
Helen Koenig sizin adınıza çalışıyordu Doktor Gabriel. Kendi laboratuvarınızda neler olup bittiğinden haberiniz yok mu sizin? Jack adamın yüzündeki ifadeden doğru tahminde bulunduğunu anlamıştı. Bu Sea Science'ın kurucusu Palmer Gabriel'dı. Gözlerinin ışığı gitmiş bir adam için tuhaf bir ismi vardı.
Benim adıma yüzlerce bilim insanı çalışıyor diye karşılık verdi Gabriel. Massachusetts'te, Florida'da tesislerim var. Her laboratuvarda olup bitenden haberdar olmam imkansız. Ayrıca çalışanlarımın işlediği suçlardan da sorumlu tutulamam.
Bu herhangi bir suç değil ama tamamen biyolojik mühendislik eseri bir kimeradan söz ediyoruz. Koca bir mekik mürettebatını öldüren bir organizmadan yani. Ve bu sizin laboratuvarınızdan gelmiş.
Buradaki her araştırmacı kendi projesini yürütür, ben müdahale etmem. Kendim de bir bilim adamı olarak bilim adamlarının tam bağımsızlık talep ettiklerini bilirim. Merak ettiklerinin peşinde gitmek için özgür olmak isterler. Helen'ın yaptığı da kendisini ilgilendirir.
Peki Archie onları neden inceliyordu? Yani ne bulmayı umuyordu? Dönüp öne baktı, gümüş saçlı ensesini gösterdi onlara.
Bilgi her zaman işe yarar. Başta değerini anlayamayabiliriz. Örneğin deniz salyangozunun üreme alışkanlıklarını bilmek ne işimize yarar? Ama sonra bir bakarız ki o küçücük yaratıktan pek çok değerli hormon çıkartılabiliyor. Sonra ne oluyor? Hayvancağızın üremesi bir anda inanılmaz bir öneme biniyor.
Peki bu Archeonlar nasıl bir öneme biniyorlar?
Sormamız gereken soru bu aslında, öyle değil mi? Ve bizim işimiz de bu. Bir organizmayı faydalı yanını öğrenene kadar araştırmak.
Şimdi sislere bürünmüş olan araştırma tesisini işaret ederek devam etti.
Tesisin deniz kenarında olduğunu fark etmişsinizdir. Zaten bütün binalarım deniz kenarındadır. Orası benim petrol madenim. Yani kanser ilaçlarını, bir sonraki mucize tedavileri aradığım yer. İlk oraya bakmak mantıklı aslında. Ne de olsa hepimiz oradan geliyoruz. Orası bizim doğum yerimiz. Hayat denizden gelir.
Soruma cevap vermediniz. Archeonların ticari değeri var mı diye sormuştum.
Onu zaman gösterecek.
Peki onları neden uzaya gönderdiniz? Helen'ın KC-135 uçuşlarında keşfettiği bir şey yüzünden olabilir mi? Mesela ağırlıksız ortamla ilgili bir şey.
Gabriel camını açıp adamları işaret etti. Hemen sonra arka kapılar ardına kadar açıldı.
Şimdi inin lütfen.
Durun biraz diyecek. Helen Koenig'in nerede olduğunu sormadım.
İstifa ettiğinden beri kendisinden haber alamadım.
Jack ile Gordon'ı arka koltuktan yaka paça çıkarıp kiralık arabalarına doğru iteklediler.
Helen neden korkuyordu diye bağırdı Jack.
Gabriel cevap vermedi. Arabanın camı kapandı ve yüzü karanlık filmin arkasında kayboldu.
23. Bölüm 18 Ağustos. Luther mürettebat cebindeki son havayı da boşalttıktan sonra araç dışı faaliyet kapağını açtı.
Önce ben gidiyorum dedi Emma'ya. Sen acele etme. İlk seferi her zaman korkutucu olur.
Emma önünde uzanan boşluğu görür görmez panikle kapağın köşelerine tutundu. Bunun yaygın bir his olduğunu ve geçeceğini biliyordu elbette. O kısa süreli korku ilk uzay yürüyüşüne çıkan herkesi pençesine alırdı. Akıl uzayın enginliğine, yukarı ya da aşağı diye bir şey olmamasını kabullenmekle zorlanıyordu. Milyonlarca yıl süren evrim insan beynine düşme korkusunu kazımıştı ve Emma'nın şimdi üstesinden gelmeye çalıştığı şey de buydu. Bütün içgüdüleri kendini kapıdan dışarı bırakırsa baş aşağı ineceğini ve çığlıklar atarak sonsuza kadar düşeceğini söylüyordu. Mantığı böyle bir şey olmayacağını biliyordu. Mürettebat cebine göbek bağıyla bağlıydı bir kere. O da kopacak olursa yanındaki jet onu istasyona kadar götürebilirdi. Kısacası bir felaket olması için arka arkaya bir dizi bağımsız talihsizlik yaşaması gerekiyordu. Ama bu istasyonun şimdiye kadar yaşadıkları da böyle değil mi diye düşündü. Talihsizlik üstüne talihsizlik. Uzayda bir Titanic.
Emma yaklaşan bir uğursuzluk hissini üstünden atamıyordu bir türlü. Mesela protokol kurallarını ihlal etmek zorunda kalmışlardı. Normalde düşük hava basınçlarında bütün geceyi kampta geçirmeleri gerekirken bu kez hava cebinde sadece 4 saat durmuşlardı. Teorik olarak bu sürenin vurgun tehlikesini engellemeye yetmesi beklenirdi. Ama normal prosedürlerde yapılan her türlü değişiklik sonuçta bir risk unsuruydu. Üst üste birkaç kez derin nefes alıp o korkunun eriyip gitmesini bekledi.
''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Luther telsizden.
''Ben sadece biraz durup manzaranın tadını çıkarmak istedim.'' dedi Emma.
''Sorun yok değil mi?''
''Yok yok, geliyorum.'' Nihayet ellerini bırakıp kapıdan dışarı süzüldü. Dayana ölüyor. Griggs, Luther'la Emma'nın istasyonun dışındaki çalışmalarını gösteren kapalı devre monitörlere gittikçe artan bir kırgınlıkla bakıyordu. Asalaklar diye düşündü. Houston ne dese yapan itaatkar robotlar. Uzun yıllar boyunca o da robot olmuştu ama şimdi büyük plandaki yerini daha iyi anlamıştı. O ve diğerleri her zaman gözden çıkarılabilirlerdi. Tek görevleri NASA'nın muhteşem eserlerinin bakımını yapmak olan yörünge çalışma birimleriydiler. Burada hepimiz ölmek üzere olabiliriz ama emredersiniz efendim, burayı çiçek gibi yaparız. O hariç, o artık bu işte yoktu. NASA ona ihanet etmiş, hepsine ihanet etmişti. Varsın Ames ile Watson uslu askerleri oynasınlar, o artık bu işte yoktu. Onun için önemli olan bir tek Diana'ydı. Habitasyondan çıkıp istasyonun Rus tarafına gitti. Sonra kapının ağzındaki plastik örtüyü kaldırıp Rus servis modülüne geçti. Maskesini ya da koruyucu gözlüklerini takmaya gerek duymamıştı. Ne fark ederdi ki? Nasıl olsa hep söyleyecekti. Diana masaya bağlanmış haldeydi. Göz kapakları şişip kapanmıştı. Bir zamanlar dümdüz ve sımsıkı olan karnı balon gibi olmuştu. İçi yumurta dolu diye düşündü Griggs. O beyaz tenin altında sürekli büyüyen yumurtalar canlandı gözünde. Yatağına nazikçe dokununca kadın kan oturmuş gözlerini açtı. Onun yüzünü görmeye çalıştı. "Benim," diye fısıldadı Griggs. Kadının elini bilek bağından kurtarmaya çalıştığını görebiliyordu. Elini tutup ellerinin arasına aldı. "Kolunu sabit tutman lazım Diana, serum için."
''Seni göremiyorum.'' dedi Diana ağlamaklı bir sesle. ''Hiçbir şey göremiyorum.''
''Buradayım ben, yanındayım.''
''Böyle ölmek istemiyorum.''
Griggs bastıran gözyaşlarını kovmak için kirpiklerini kırpıştırdı. Onu yüreklendirmek için bir şeyler söylemeye hazırlandı. Ölmeyeceğini, onu bırakmayacağını söylemek istiyordu ama sözcükler ağzından çıkmadı. Birbirlerine karşı her zaman dürüst olmuşlardı ve ona şimdi de yalan söylemeyecekti.
''Ben böyle olacağını'' diye başladı kadın.
''Nasıl?'' dedi Griggs yumuşakça.
''Yani bunun bu şekilde olacağını, kahramanı oynama fırsatım bile yok. Böyle hasta, işe yaramaz halde.''
Hafifçe güldü kadın, sonra acıyla yüzünü buruşturdu.
''Benim kahramanca ölmekten, benim anlayışımda yoktu bu.''
''Kahramanca.'' Her astronot uzayda ölmeyi böyle hayal ederdi. Kısa bir anlık korku ve sonra da hızlı bir ölüm. Ani basınç düşüşü ya da bir yangın. Hiçbiri bu şekilde başka bir yaşam formu bedenini içten içe, yavaş yavaş ve acı çektirerek yerken ölmeyi düşünmemişti. Üstüne üstlük dünyadakiler tarafından kaderine terk edilmiş, insanoğlunun iyiliği için kurban edilmişken... Onları harcamaktan çekinmemişlerdi. Bunu kendi için kabullenebilirdi ama Diana için asla. En çok da onu kaybetmek üzere oluşunu kabullenemiyordu. İlk kez danıştıklarında Johnson Uzay Merkezi'nde eğitim görürlerken Diana'yı soğuk ve mesafeli biri, kendine aşırı güvenen bir buz sarışın olarak gördüğüne inanamıyordu şimdi. Etrafındakilere üstünlük taslıyormuş gibi gösteren İngiliz aksanı da cabası. Onun gevşek Teksas aksanı yanında konuşmaları nasıl da diri ve sofistikeydi. İki hafta birbirlerinden o kadar nefret etmişlerdi ki eğitim boyunca birbirlerine doğru düzgün tek bir şey söylememişlerdi. Üçüncü hafta ise Gordon Obi'nin ısrarıyla istemeden de olsa ateşkes yapmışlardı. Sekizinci haftaya geldiklerinde Griggs onun evine uğramaya başlamıştı bile. İlk zamanlar bir şeyler içmek, yaklaşan görevlerini gözden geçirmek için buluşmuş iki profesyonel gibi. Ama sonra o iş konuşmaları daha özel meselelere kaymıştı. Griggs'in mutsuz evliliğine mesela, sahip oldukları bin bir ortak ilgi alanına ve bütün bunlar ikisini o kaçınılmaz sona sürüklemişti. Aralarındaki ilişkiyi Johnson Uzay Merkezi'ndeki herkesten saklamışlardı. İlişkilerini yalnızca buradakiler, istasyondaki meslektaşları öğrenmişti. Görevden önce ufacık bir şüphe kırıntısı bile olsa Blankenship gözünü kırpmadan onları listeden silerdi. Bir astronotun boşanması bu modern çağda bile onun için bir kara lekeydi. Hele ki o boşanma bölüğün başka bir üyesiyle yaşanan bir yasak ilişkiden kaynaklanıyorsa... Gelecekteki bütün uçuşlara veda edebilirdiniz. Onu 2 yıldır seviyordu. Koskoca 2 yıl boyunca ne zaman karısının yanına yatsa Diana'yı özler, onunla yine birlikte olabilmek için planlar kurmaya başlardı. Bir gün gerçekten birlikte olacaklardı. NASA'dan istifa etmeleri gerekse bile. İşte Griggs'i bütün o mutsuz gecelerde hoş tutan rüya buydu. İstasyonda 2 aydır dip dibe yaşamışlar, ara sıra öfke patlamaları olmuştu. Ama Griggs bir an olsun onu sevmekten vazgeçmemiş, o rüyasını terk etmemişti. Ta ki şimdiye dek.
Bugün günlerden ne diye mırıldandı Diana?
Cuma. Griggs bir kez daha kadının saçlarını okşamaya başlamıştı. Houston'da akşam üzeri 5:30, happy hour.
Gülümsedi Diana. Tanrı'ya şükür yine cuma geldi diyorsun.
Şimdi barda oturuyorlardır. Gelsin margaritalar, gitsin cipsler. Tanrım şöyle sert bir içki olsaydı ya, gün batımına karşı, sadece sen ve ben, gölde mesela.
Kadının kirpiklerinde beliren yaşlar Griggs'in içini burktu. Enfeksiyon da hastalık da umurunda değildi artık. Eldivensiz eliyle kadının gözyaşlarını sildi.
''Ağrın var mı?'' dedi ona. ''Biraz daha morfin verelim mi?''
''Hayır, kalsın.''
Ona başkalarının da ihtiyacı olacak diyemedi kadın. ''Ne istersen söyle bakayım, senin için ne yapabilirim?''
''Susadım.'' dedi kadın. ''Margarita muhabbeti olunca.''
Güldü Greg. ''Sana hemen bir tane yapayım. Alkolsüz olandan tabii.''
''Lütfen.''
Griggs hemen mutfağa gidip yiyecek dolabını açtı. İçi Rus malzemeleriyle doluydu. Amerikan habitasyonundakilere benzemiyordu. Vakumlu balık salamura vardı, sosis vardı, pek de iştah açıcı olmayan Rus yiyecekleri ve de vodka. Rusların pek tabii tıbbi amaçlar için gönderdiği küçük bir şişe vodka.
Bu birlikte içeceğimiz son içki olabilir.
İki içecek torbasına biraz vodka koyup şişenin kapağını kapattı. Sonra özellikle onunkinin alkolü fazla olmasın diye bolca su ekledi torbalara. Sadece tadımlık diye düşündü, mutlu günlerimizi hatırlamak için. Evinin önündeki verandada oturup gün batımını seyrettikleri akşamların anısına, su ile vodka karışsın diye torbaları iyice salladı, sonra dönüp ona baktı. Kadının ağzından kırmızı bir kan balonu çıkıyordu. Hemen ardından kasılmaya başladı. Gözleri arkaya devrilmiş, dişleri dilinin üstünde kapanmıştı. Öyle ki sadece birkaç doku lifiyle bağlı dilinin bir parçası ağzının dışında sallanıyordu.
''Diana!'' diye bağırdı Griggs.
Kadının ağzının ucundaki kan balonu kopup bir damla halinde havaya süzüldü. Hemen ardından yırtılan etten akan kanın beslediği bir baloncuk daha belirdi ağzında. Griggs masanın bir kenarına yapıştırılmış ısırma tahtasını alıp yumuşak dokulara daha fazla zarar gelmesin diye dişlerin arasına sıkıştırmaya çalıştı. Ama dişleri açamıyordu. İnsan çenesi bütün vücudun en güçlü kaslarından birine sahiptir. Ve şimdi Diana'nın çenesi de o gücünü gösteriyor, ayrılmaya direniyordu. Griggs önceden doldurulup enjekte etmeye hazırlanmış valyum şırıngasını alıp ucunu serum vanasına bastırdı. Kadının geçirmekte olduğu nöbet bütün iğneyi boşaltmaya kalmadan azalmaya başlamıştı bile. Diana'nın yüzü nihayet gevşedi, çenesi açıldı.
''Diana'' dedi Griggs. Cevap gelmedi. Yeni kan baloncuğu büyüdükçe büyüyordu. Griggs kanamayı durdurmak istiyorsa pres yapmak zorundaydı. Hemen sağlık kitini bulup steril bir bez paketi çıkardı. Paketi yırtarak içinden gazlı bezi aldı. Sonra kadının kafasının arkasına geçip parçalanmış dili ortaya çıkarmak için çeneyi yavaşça ayırdı. Kadın öksürüp ağzını ondan kaçırmaya çalıştı. Kanı ciğerlerine doluyor, kendi kanında boğuluyordu. ''Sakın hareket etme Diana.'' Sağ bileğini çeneyi açık tutmak için alt dişlere bastırıp sol eliyle topak haline getirdiği gazlı bezi kanı emsin diye ağzının içine soktu. Fakat yeni bir kasılmayla birlikte kadının boynu aniden gerildi, çenesi hızla kapandı. Elinin etli kısmı dişlerin arasında kalan Griggs çığlık attı. O an hissettiği acı o kadar şiddetliydi ki gözleri kararır gibi olmuştu. Yüzüne sıçrayan sıcak kan damlalarıyla irkilip aşağı baktı. Şimdi ikisinin kanıyla dolan parlak kırmızı bir baloncuk daha oluşmaya başlamıştı. Elini çekmeye çalıştı ama kadının dişleri derine saplanmıştı. Kan sızmaya devam ederken damla da şişip şişip bir basket topu büyüklüğüne gelmişti. Atar damar kesilmiş. Kadının çenesini bir türlü açamıyordu. Geçirdiği nöbet yüzünden kasları insanüstü bir güçle kapanmıştı. Acıdan Griggs'in gözlerinin önüne bir perde inmeye başlamıştı. O çaresizlikle serbest elini yumruk yapıp kadının dişlerine indirdi. Ama çenede bir gevşeme olmamıştı. Tekrar vurdu. İçi kan dolu basket topu dağılıp küçük damlalar halinde yüzüne gözlerine sıçradı. Ama yine de açamıyordu çeneyi. Etraf o kadar çok kan olmuştu ki Griggs bir gölün içine düşmüş gibi nefes almaya çalışıyordu. Yumruğunu bu kez körlemesine savurdu kadının yüzüne. Kemiklerden çatırtı gelmişti ama elini hala çekemiyordu. Acı artık dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştı. Bir yandan panik de zihnini eline geçirmiş, acıya engel olmaktan başka bir şey düşünemez olmuştu. O ne yaptığını bilmez haliyle bir kez daha vurdu kadına, sonra bir kez daha. Elini nihayet bir çığlık atarak kurtardı. Bileğini acıyla tutup geriye doğru savruldu. Elinden akan kanlar birer şerit halinde yayılıp sarmıştı etrafını. Bir süre daha duvarlara çarpıp durduktan sonra toparlanıp kendine geldi. Ardından kafasını çevirip Diana'nın kırılmış yüzüne, dişlerinin arasına sıkışmış kanlı parçalara baktı. Bütün bunlar kendi yumruklarının eseriydi. Umutsuzca attığı çığlık duvarlardan yankılanıp kulaklarının içinde kendi acısıyla yankılandı. ''Ne yaptım ben? Ne yaptım ben?'' Hemen Diana'nın yanına gidip dağılmış yüzünü avuçlarının arasına aldı. Kendi yarasının acısını hissetmiyordu şimdi. Yarattığı bu dehşet dolu manzaranın karşısında acısı azalıp gitmişti. Bu kez öfkeyle bir çığlık daha attı. Sonra yumruğunu modülün duvarına indirdi. Kapının girişini örten plastik örtüyü yırttı. ''Hepimiz ölüyoruz nasıl olsa.'' Sonra gözlerini sağlık kitine çevirdi. Uzanıp içinden bir neşter aldı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 408.